Ayrım 43, Babanın Dönüşü, Mark Weingartner, sayfa 379. Orada bir süre daha yattılar, uzun bir sessizlik oldu. Dayanma sonunda, Fredo dedi, bebeğim, benim bunu bildiğimi bilmeni istiyorum, hep bildim.
Neyi bildin?
Fredo yataktan kalktı ve işemeye gitti. Onun ne ima ettiğini biliyordu. Birden tüm bedenini büyük bir kızgınlık dalgası kapladı.
Burası Hollywood, eğlence dünyası, bilirsin işte. Evliliği bir şeyleri saklamak için kullanan birçok insan var. Yani bunu sorun değil. Benim tek istediğim şey geceleri gelebileceğim sıcak bir ortam. Şaka yapıyorum. Ve belki de arada bir bazı hoş...
Sen neden bahsettiğini zannediyorsun?
Hiçbir şey. Deyanne iç çekti. Unut gitsin.
Fredo ellerini yıkadı ve banyonun eşiğinde dikildi.
Bilmek istiyorum.
Yumruğunu salladı ve kapı çerçevesini hafifçe vurdu. Söyle bana.
Ne yapacaksın? Bana vuracak mısın? Diğer küçük bir köpeği daha mı havaya uçuracaksın? Sana senin nasıl birisi olduğunu anladığımı söylüyorum. Affetmek lafı bu noktada doğru tanımlama olur mu bilmiyorum. Fakat...
Beni ne için affedeceksin?
Dayanmayı pencereden aşağı atabilirdi. O gün geçtikçe kariyeri yerin dibine giren lanet olası bir orospuydu. Bu tür insanlar her gün kendi kendilerini camdan aşağı atarlardı.
Dayanma gerçekten dedi, boşver, üzgünüm, konuyu açmamalıydım.
Erkek kardeşleri olsaydı bu kadını bir güzel dövmüştü. Fredo bunu biliyordu. Hep onun zayıf olduğunu düşünmüşlerdi. Herkes öyle düşünmüştü. Ama o öyle biri değildi, o güçlüydü. Dayanmayı camdan dışarı atmamak ya da onu bir güzel dövmemek için büyük bir çaba harcamak zorunda kalmıştı. Fredo nefesini mükemmel bir şekilde sakin tutmayı başardı ve oda servisini aradı. Siparişi geldiğinde greyfurt suyunu kadının suratına çarpmadı, sakin bir şekilde yemeğini yedi ve Dayanna'nın çıkıp gitmesini bekledi. Ayak sesleri işitilmez hale gelince portakal suyu bardağını kaldırıp kapıya fırlattı. Masa lambasını kaldırdı ve demir tabanını televizyon ekranına vurdu. Yeşil renkli cam kül tablasını barın arkasında dizili duran bir sıra likör şişesine doğru fırlattı. Çekmeceden bir bıçak çıkarttı, kanepeyi, sandalyeleri, yastığı, yastıkları ve hatta perdeleri lime lime doğradı. Geyik boynuzlarını indirip duvarda düzinelerce delik açtı. Sebebi nedir bilinmez, odada hasar vermemek için özel çaba harcadığı tek şey Dayanna'nın giysileri ve mücevherleriydi ve kendi giyecekleri. Bunlar dışında eline ne geçtiyse yok etti. İnsanlar çıkan sesleri işitmiş olmalıydı ama hiç kimse onu durdurmak için gelmedi. Sonunda silahını kaldırdı. Bu koltlar kadar hoş olmayan, beş para etmez, markasız, lanet olası bir aletti. Banyoya gitti ve o güne kadar hiçbir şekilde nasıl kullanıldığını ya da sadece kadınlar için olup olmadığını anlayamadığı bideye ateş etti. Böyle bir batakhaneye bu kadar yüksek bir bedel ödeyip de kendisini salak hissetmeyen herhangi bir kişi olabilir miydi? Bir porselen parçası yanağını keserek derin bir yaraya sebep oldu. Ama o bunun farkına varmadı. Banyo aynasından kendisine baktı. Silahı doğrultup aynadaki yansımasının kel kafasına nişan aldı. Ardından yatağın üzerindeki aynaya da ateş etti. Etrafa dağılan cam kırıklarının oluşturduğu görüntü muhteşemdi. O güne kadar yaşayıp gitmişti ama tam 43 yıl boyunca şansı yaver gitmemişti. Diğer bir 7 yıl daha uğursuzluk dolu geçse ne çıkardı ki? Ya da 14 sene veya daha uzun. Fredo saatine göz attı. Tüm günü doluydu. Jill Segel ve bazı olası yatırımcılarla Gussie Cicero'nun yemek kulübünde bir saat içerisinde buluşması gerekiyordu. Fredo resepsiyonu aradı ve karısının önceki gece çılgın bir parti verdiğini belirtti. Verilen hasarı anlamak için buraya birisini göndermek isteyebilirsiniz dedi. Bedeli benim adıma faturalayın. Görevli Fredo'ya bazı silah sesleri işitip işitmediğini sordu. Fredo ah şu sesler dedi. Televizyonda bir western sesini sonuna kadar açıp seyrettim. Telefonu kapattı. Mahvolmuş televizyon setine bir tekme attı. Her yerini su basmış banyoya gitti ve suyu kapatarak olanların tuvalete akmasını sağladı. İçeriye bir göz gezdirdi. Etraf inanılmaz derecede birbirine girmişti. Bunun için koskoca bir gününü harcamak durumunda kalmıştı. 43 yılı bir harabe haline getirdiği hayatında harcamıştı. Smokinini ve Mary Jane's ayakkabılarını aldı. Cicero da giyinebilirdi. İki tekrarın ardından J.J. White Jr. sahneden indi. Ter içinde kalmıştı. İnsanlar coşkun alkışlarla onu yine sahneye çağırıyorlardı. Fredo ve Jules Segel öndeki masalardan birindeydi. Yanlarında iki Beverly Hills avukatı Jacob Lawrence ile Alan Barkley vardı. Bunlar Segel'in arkadaşlarıydı ve aslında Vincent Forlenza'ya ait olan bir Vegas kumarhanesinin kağıt üstündeki sahipleriydi. Fredo ikisi de evli olan avukatlar için mükemmel görünümlü birer genç yıldız adayı ayarlamıştı. Segel'in yanındaki kadın Sonny Corleone'nin Guma adası olan Lucy Mancini'ydi. Kadınlar yüzlerini pudralamak için tuvalete gitti. Figaro ve Capra kız arkadaşlarıyla yan masaya oturmuş Fredo'ya arkadan bakıyorlardı. Fredo yerine oturarak pekala doktor dedi. Şöyle bir fikrim var. Segel ne söyleyeceğini biliyorum dedi. J.J. tek başına olduğunda ve Tom amca kılığına girip Johnny Fontaine'in kıçını öpmediğinde çok daha iyidir. Lawrence bana sorarsanız dedi Yahudiler eğlence dünyasının en başarılı kişileridir. Bu bizim kanımızda var. Bu sözler Barkley ve Segel'i kahkahalara boğdu. Bir zenci olan White bir Yahudi ile evlenmiş ve o milliyete geçmişti. Lawrence, Barkley ve Segel her ne kadar avukatlar isimlerini değiştirdilerse de hepsi de Yahudi olarak doğmuştu. Fredo kaşlarını çattı. J.J. harika ama benim bahsettiğim böyle bir şey değil dedi. Ben New Jersey'deki olası iş imkanlarından bahsediyorum. Benim fikrime göre birisine bir şeyi yaptırmanın kilit noktası onların ilk aşamada bunun onların fikirleri olduğunu düşünmelerini sağlamaktır. Segel bunu yeni mi keşfediyorsun dedi. Sen kaç yaşındasın? Birkaç yıl önce adamın saçları griydi. Şimdi ise tıpkı sütlü çikolata gibi kahverengi. Güneşte bronzlaşmış yüzü sadece kullandığı fondötenden dolayı öyle görünüyordu. Fredo kendisini zorlayarak gülümsedi. Önemli olan nokta şu ki ben her şeyi bir şekilde çevirebilir ve sizi şu mezarlık işini kendinizin akıl ettiğinize inandırabilirdim. Ama benim iş yürütme tarzım bu değil. Sizi bir hiç uğruna satmaya çalışmıyorum. Bu işe zeminden girmek istemezsiniz öyle değil mi? Böyle bir şeyi kabullenecek yüzlerce kişi tanıyorum. İnanın bana. Fakat Jules, sen bana kadınlar konusunda birçok aşamada yardımcı oldun. Sana en azından bir fırsat tanıyabilirim. Sizlere de öyle arkadaşlar. Jules'un arkadaşları benim de arkadaşlarımdır. Ben sizin Cleveland dostlarınızla da arkadaşım. Ben ve Nick Geraci, büyük olasılıkla onu tanıyorsunuzdur. Biz böyleyiz, sıkıyız. Zamanı geldiğinde o da bu işin içinde olacak, inanın bana. Forlenza'yı ima ederek ve Yahudi dedi, kişisel arkadaşım. Fredo etrafındakilerle hiç göz teması kurmamıştı. Uzun lafın kısası, bu benim fikrimdi, tamam mı? Gururunuzu bir tarafa bırakın. Eğer bu işe girerseniz bir süre sonra hepimizin birden inanılmaz meblağlarda para kazanmaya başladığımızı göreceksiniz. Capra yüzünü kız arkadaşının saçlarının arasına gömdü. İngilizcesi yan masada olan biteni anlayamayacak kadar yetersizdi. Diğer yandan Figaro, Fredo'nun para için sivillere yöneleceğini işitince her ne kadar Geraci daha önceden böyle bir şeyin olacağını ona söylemiş olsa da şaşırdı. Figaro Geraci'nin saçını keserdi. Onun aile arasındaki bağlarının temeli Tessio'ya yani diğer bir müşteriye dayanmaktaydı. Figaro Nevada ve Kaliforniya'da kalmaya devam ettikçe Vito'nun oğullarının her şeyi gittikçe daha çok mahvettiklerine şahit olmaya başladı. Ailenin gücünün temeli New York'tu. Figaro'nun doğduğu ve sadakatinin sınırlı kaldığı yer orasıydı. O Nick Geraci'nin adamıydı. Hep de öyle olmuştu. Gussi, Cicero ve Figaro odanın zıt köşelerinden birbirlerine bakıp göz göze geldiler. Figaro kafasını sallayarak onayladı. Gussie patronlarıyla Michael'a ortak kazanç sağlayacak bazı pazarlıkları yapmaları amacıyla bir araya getirmek için Fredo'nun yardımına en azından başlangıçta ihtiyaçları olacağını söylemek amacıyla Morty White Shoes ve Johnny o olaya yaklaştı. Gussie kendi bilgisi dahilinde hiç kimseye zarar vermeyecek nitelikte bir iyilik yaptığını düşünüyordu. Ve Figaro, Fredo'nun hakkında konuşmak amacıyla oraya geldiği konu üzerine düşüncelerini dile getirdiğini belirtmekteydi. Gussie Cicero'nun bildiği kadarıyla Ola ve White Shoes'u Fredo Corleone ile bir araya getirme fikri, sebep ne olursa olsun, Jackie Ping Pong'dan çıkmıştı. Ping Pong'un bildiği kadarıyla bu fikir Louis Russo'nundu. Russo'nun bildiği kadarıyla da bu Yahudi Vincent'in düşüncesiydi. ''Segal bu iyi bir fikir olabilir Fredo'' dedi. ''Ancak iyi fikirler enayiler içindir.'' Fredo kafasını kaldırdı. ''Segal bu fikri değerli kılan şey'' dedi. ''Onun nasıl kullanılacağını bilmektir.'' Bu Corleone'ler tarafından geri çeviremeyeceği bir önerinin yapılmamış olması halinde hiçbir zaman tıbbi lisansını geri kazanamayacak durumda olan serseri, kendisine önem veren bir Yahudi tarafından harcanan, yenilir yutulur nitelikte olmayan, fazlasıyla saygısız bir ifade tarzıydı. Fredo fısıltıya yakın bir ses tonuyla babası ve erkek kardeşinin doğal yolla takındıkları sessiz tehdidi bilinçli bir şekilde taklit ederek ''Bunu nasıl kullanacağımı biliyorum'' dedi. Masada oturan hiç kimse herhangi bir çekinme ya da korku belirtisi göstermedi. ''Lawrence belki de öyledir'' dedi. ''Fakat biz detayları inceledik. Yönetmelikler ve yasalar neredeyse aşılması imkansız derecede zor olacak. Bunu başarsan bile şu anda var olan mezarlıklar ve bununla ilişkili iş kolları herhangi yeni bir yasanın çıkışını engellemeye yeter görünüyorlar.'' San Francisco'da bunlar nasıl ya da neden yapıldı bilmiyorum ama bu önemli değil. Farklı bir eyalet, farklı bir asır. Bugün Alan ve benim gibilerden çekinmelisin, avukatlardan. Eğer bununla başa çıkmak istiyorsan şuna inan ki ortada birçok... Siz ne tür bir tanımlama kullanıyorsunuz? Islatılması gereken birçok gaga var. Fredo siz mi dedi? Lawrence omuzunu silkti, kadınlar masaya dönüyordu. ''Segal daha başka sorunlar da var'' dedi. ''Anlat ona Alan.'' Barclay mezarlıklar diye devam etti. Trust'ten gelecek faiz süresi dolana kadar oldukları gibi tutulmalılar. Diğer bir deyişle siz büyük bir hazineyi bu fikre bağlamaya çalışıyorsunuz ki sizin iş anlayışınızı bildiğim kadarıyla böyle bir şey yapmak isteyeceğinizi hayal bile edemiyorum. Ayrıca sakın bunu yanlış anlamayın Bay Corleone. Fakat yatıracağınız para o kadar temiz olmalı ki hiçbir şekilde sorun yaratmamalı. Fredo bu konuda tasalanma dedi. Tüm bunları yanlarındaki kadınların önünde konuşmaya devam ettiklerine inanamıyordu. Her şeyi düşündüm. Bunu yapmamış olsa da öyle söylemişti. Kadınlar yerlerine oturdu ve yanlarındaki erkek arkadaşlarını öptüler. Lawrence milyonlarca cesedi eyalet sınırından geçirirken karşı karşıya geleceğiniz tüm sorunları henüz dile getirmedim bile dedi. Ya da New Jersey'de yaşayacağınız her tür tekele karşı vermeniz gerekecek savaşı.
Lucy Mancini cesetler mi dedi?
Fredo diğer adamlara bir bakış attı. En azından her şeyi açıklamayacak kadar mantıklı insanlardı. Diğer kadınlar bakışlarını başka yönlere çevirdiler. Lucy kızardı, yanakları üzerindeki bluzdan daha kırmızı olmuştu. O ya da bu konuda hiçbir şey söylememesi gerektiğini bilecek kadar uzun süredir o ortamdaydı. Segal kolunu Fredo'nun omzuna doladı ve hafifçe vurdu. ''Kısa sürede zengin olma uygulamaları arasında'' dedi. ''Bu şimdiye kadar işittiğim en kötü plan.'' Segal kolunu arkadaşlarına doğru salladı ve onlar da Fredo'ya Segal'ın haklı olduğunu söyledi. Fredo ayağa kalktı. Garsona herkesin içkisini tazelemesini söyledi. Bayanlar dedi izninizle. Sanki tuvalete gitmeye hazırlanıyormuş ama bir daha geri dönmeye hiç niyeti yokmuş gibi bir tavır takınmıştı. Bu korumalardan kurtulmanın ve kasabada hoş bir gece geçirme fırsatını yakalamanın iyi bir yolu olabilirdi. Odanın diğer ucunda Johnny Ola, Hyman Rotun Sicilyalısı ayağa kalktı ve onu uygun bir mesafeden tuvalete kadar takip etti. Fredo belki de diye düşündü.
Doğrudan eve giderim.
İyi ama orası neresiydi? Ev mi? Son 13 yılının büyük çoğunluğunu otel odalarında geçirmişti. Babası ölmüştü. Annesi Fredo'nun da bir evinin bulunduğu Tahoe Gölü'ndeydi. Ama orası yuva değildi. Bu bina kırsal alana inşa edilmiş bir göl kulübesiydi. Bir balıkçı kulübesi. Fredo Corleone Vegas'a sıkışmış bir şehir çocuğuydu. Ama ya Tahoe? Havasızlıktan boğuluyordu. Gussie Cicero'yu gördü ve ona para uzattı hesap için. Gussie Fredo'ya onun parasının orada geçmediğini söyledi. Fredo, hey, karına çiçek ya da buna benzer bir şey al dedi. Ya da yarınki ayin töreninde bağış tabağına bırak. Gussie $1000 cebine indirirken, ayin töreni mi dedi, beni mahvettin. Tuvalette eğer Deyan'la darmadağın olmuş odaya kendisinden önce giderse ne yapar diye düşündü. Birden tüm bedeni irkildi. Bu belki de işerken hissedilen ürpertinin ta kendisiydi. Fredo fermuarını çekti, hızla arkasına döndü ve Johnny oğlaya o kadar sert çarptı ki oğlanın şapkası kafasından fırladı ve Fredo da gerisin geri kıçının üzerine düştü. Erkekler tuvaletindeki herkes yardım etmek için koşturdu ama oğla çoktan özür dileyerek Fredo'nun ayağa kalkmasına yardım etmek için gereken hamleyi yapmıştı bile. Oğla Fredo'nun yaralı yanağını işaret ederek ''Bunu ben mi yaptım?'' diye sordu. Fredo kafasını olumsuz tarzda salladı. Tıraş olurken kestim. Elini uzatarak, siz Federico Corleone'siniz değil mi? Ben Johnny oğlayım dedi. Ortak dostlarımız var. Hep bir gün sizinle tanışmayı umuyordum. Bunun bu kadar sade bir ortamda olacağını hiç düşünmemiştim. Biliyor musunuz? Sırıttı. Konuşmalıyız. Yakın bir zamanda. Hiç şüphe yok ki Deyan'la çoktan otele varmış onun yaptıklarını görmüştü. Eğer Fredo oraya gidip her şeyle yüz yüze kalacağı düşüncesini engellemeseydi bu onun hayatını kurtarabilirdi. Fredo bir süre beklememiz gerekecek gibi dedi.
43. ayrımın sonu. Sayfa 385.